Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 İsven 1402, Hicri Gamer 29 Şaban 1445 ve Miladi Takvimli 10 Mart 2024 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları dinleyicilerle baş başa Ramazan ayını karşılarken ve Hidayet Hadisi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Erk başkanları Sistan ve Beluçistan'da selzedelere acil yardım vurgusunda bulundu. İngiltere bağlantılı sanal kumar çetesi çökertildi. Ermeni yetkiliyle görüşen Bakırlı, yabancı güçlerin Kafkasya müdahalesi yıkıcı sonuçları olur dedi. Bakan Emir Abdullahyan, Katarlı mevkidaşıyla son bölgesel gelişmeleri ele aldı. Ve Filistin halkının haklarının iadesine İran Barolar Birliği'nden destek geldi. Şimdi haberler. İslam İnkılabı Rehberi Ofisi'nin Ay Gözetleme Komitesi üyelerinden Hüccetül İslam Muvahhid Nejat, 10 Mart Pazar günü hilali görmenin imkansız olduğunu ancak pazartesinden sonra kolaylıkla görülebileceğini söyledi. Yetkili bölgede İran'ın Müslüman vatandaşlarının salı günden itibaren oruç ibadetinin başlayacağını vurguladı. Üç erk başkanları ortak toplantıda Sistan ve Beluçistan'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili son durum raporunu ele alarak bu bölgedeki selzedelere yardım hizmetlerinin hızlandırılması ve ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine vurgu yaptılar. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre yürütme, yargı ve yasama hakları başkanları Seyit İbrahim Reisi, Gulam Hüseyin Muhsin Ejeyi ve Muhammed Bakır Galibaf'ın katılımıyla Maharistan'da İslami Şura Meclisi Başkanı'nın ev sahipliğinde bir araya geldiler. Toplantıda Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi, İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejeyi, Sistan ve Beluçistan'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili son durum raporunu ele alıp, selzedelere yapılan yardımlardan dolayı teşekkürlerini dile getirerek, bu bölgedeki selzedelere yardım hizmetlerinin hızlandırılması ve ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine vurgu yaptılar. Erk başkanları toplantıda mübarek Ramazan ayı ve Nevruz bayramı arifesinde temel ürünler başta olmak üzere piyasayı düzenleme konusunu ele aldılar. Bu toplantıda erk başkanları seçimleri de ele alarak İran halkına 1 Mart seçimlerinde gösterdikleri siyasi çabalarından dolayı teşekkür ederek ekonomik ve geçimsel sorunların kaldırılması ve vatandaşların taleplerinin dinlenmesine vurgu yaptılar. İran'da faaliyet gösteren yurtdışı kaynaklı büyük bir sanal kumar çetesi istihbarat ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu çökertildi. İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 14 ay süren teknik çalışmaların ardından İngiltere'den yönlendirilen büyük bir bahis kumar çetesine karşı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada başarılı operasyon sonucu 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri, Ermeni mevkidaşı Vahan Kostanyan ile yaptığı görüşmede yabancı güçlerin Güney Kafkasya'ya müdahalesi yıkıcı sonuçları olur dedi. Ali Bakri, Tahran'ı ziyaret eden Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Güney Kafkasya bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Bakri görüşmede İran-Ermenistan ilişkilerine değinerek iki komşu ve dost ülke arasındaki ilişkilerin giderek arttığına dikkat çekerek iki ülke yetkilileri arasında karşılıklı temasların işbirliği düzeyinin artırılmasındaki etkin rolünü vurguladı. Bölgede kalıcı barış ve istikrarın önemine değinen Bakri, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının acilen imzalanması gerektiğini vurguladı. Güney Kafkasya'daki sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini vurgulayan Bakri, bu bölgeyle ilgili kararlara yabancı güçlerin müdahalesinin durumun daha karmaşık bir hale gelmesine ve yıkıcı sonuçlara yol açacağını söyledi. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı da komşu ülkelerin toprak bütünlüğünün korunmasına ilişkin tutumundan dolayı İran İslam Cumhuriyeti'ni takdir etti. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, Tahran temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile de bir araya gelmişti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani arasında Gazze dahi son bölgesel gelişmeler hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmedeki ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı. İkili ilişkilerin hali hazırdaki durumundan duyduğu memnuniyeti dile getiren taraflar, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasının takip edildiğini vurguladı. Telefon görüşmesinde bakanlar Gazze'deki soykırım ve insani krizin durdurulması için önerilen girişimler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Emir Abdullahyan, dün Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamd el-Busairi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze'deki son durumu ele almıştı. İran Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Vahid Gasımi Ahed, Siyonist rejimin Gazze şeridinde işlediği suçları kınarken, İran Barolar Birliği'nin Gazze halkının haklarını iade etmeye hazır olduğunu vurguladı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirine göre Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda Siyonist rejime karşı şikayeti konusu cumartesi Tahran'da avukatların katılımıyla yapılan toplantıda tartışıldı. Bu davada yetkili olan Afrikalı avukatlardan Ziyad Patel bu toplantıda şunları söyledi. Güney Afrika mevcut delilleri sunarak Siyonist rejimli ölümcül suçlarını gösterip İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı. Avukat, Güney Afrika'nın dava açma hakkına sahip olduğunu ve yasal davacı olarak hareket ettiğini belirterek koruyucu tedbirlerin ve ihtiyati tedbir kararının verilmesi gerektiğini gösterdiğini kaydetti. Yetkili İsrail'in Gazze'ye karşı onarılamaz zararlarına karşı derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi. Afrika, İsrail'in Gazze'de soykırım suçunu işlediğini ve soykırımla mücadele sözleşmesinin içeriğine uyması gerektiğini gösterdi. Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik saldırılarının ilk haftalarından bu yana Güney Afrika, İsrail'i Gazze'de apartheid ve soykırım yapmakla suçladı ve İsrail'e dava açmanın yanı sıra Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını ve ateşkes sağlanmasını talep etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Özde Uluslararası Gerçeği Araştırma Komitesi'nin raporuna tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Uluslararası Gerçeği Araştırma Komitesi olarak bilinen mekanizmanın yayınladığı raporu şiddetle kınayarak, bu raporda yer alan asılsız iddiaların tekrarlanmasının yasal geçerlilikten yoksun olduğunu belirtti. Bu raporda yer alan iddiaları reddeden Kenani, bazı batılı ülkelerin İranofobi projesini sürdürme çabalarına değinerek, başta Almanya olmak üzere bazı batılı ülkelerin Kasım 2022'de insan haklarını gülünç bir şekilde sergilemeleri sonucu kurulan Sözde Gerçekleri Bulma Komitesi, gerçeklerin çarpıtılmasını içeren bir rapor yayınladı dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran, Siyonist rejim, Amerika ve bazı Batı ülkeler tarafından hazırlanan bu raporu, insan hakları kavramlarının ve yüce değerlerin siyasi amaçlar uğruna kötüye kullanılmasının açık bir örneği olarak görüyor ve bunun hiçbir hukuki geçerliliği ve etkisi olmadığını düşünüyor ifadelerinde bulundu. Kenani bu ülkelere İran'ın iç işlerine müdahale etmek yerine kendi ülkelerindeki insan hakları ihlalleriyle ilgilenmelerini tavsiye etti. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas lideri İsmail Haniye, İslam ülkeleri liderlerine gönderdiği mesajında Ramazan ayı arefesinde Gazze'deki savaşı durdurmak için acil girişimlerde bulunmasını talep etti. Haniye dün İslam ülkeleri liderleri, önde gelen şahsiyetleri ve din adamlarına gönderdiği mesajda Siyonist rejimin Gazze'ye saldırılarını durdurmak ve Mescid-i Aksa'yı korumak için acil siyasi, diplomatik ve hukuki girişimlerde bulunmalarını istedi. Hamas lideri ayrıca gıda, ilaç kapılarının açılması ve barınak açısından Gazze sakinlerine gerçek yardımların ulaştırılması sürecinin hızlandırılmasını talep etti. Haniye, işgal rejiminin yargılanması, cinayetlerin ifşa edilmesi ve siyasi ve diplomatik izolasyon çağrısında bulundu. Lübnan İslami Direniş Hareketi, bu ülkenin güneyindeki Siyonist saldırılarda 3 mücahidin şehit olduğunu duyurdu. El Alemin haberine göre Lübnan Hizbullah'ı, Siyonist rejimin Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda Belide kasabasından 1968 doğumlu Cafer Ali Marji, 1993 doğumlu Ali Cafer Marji ve 1996 doğumlu Mülkasan Cafer Marji'nin şehit olduğunu açıkladı. Daha önce haber kaynaklarında Siyonist rejim savaş uçaklarının Harba Selem kasabasına düzenlediği saldırıda en az 5 kişinin şehit olduğu, 9 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Hamas Direniş Hareketi mücahitlerinin 7 Ekim 2023'te ile Aksa Tufanı operasyonu gerçekleştirmesinden bu yana Siyonistler Gazze şeridinin yanı sıra Lübnan'ın güneyinde topçu ve havan saldırıları düzenliyor. Lübnan İslami Direniş Hareketi Mescid-i Aksa Tufanı operasyonuna destek amacıyla işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Siyonist askeri üsleri hedef almakta. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, cumartesi gecesi Gazze'de yaşanan çatışmalarda bir subayın öldürüldüğünü doğruladı. Yerine Filistin Sema Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre, haberi duyuran Smotrich, dün Gazze Savaşı'nda öldürülen subayın kuzenimin oğlu olduğunu söyledi. İşgal ordusu cumartesi Gazze şeridindeki çatışmalarda komando birliğinden bir binbaşının öldürüldüğünü duyurdu. Cuma günü El-Aksa Tugayları, Han Yunus'un kuzeyinde bu rejimin 6 askeri gücünden oluşan bir grubu pusuya düşürdü ve onları yakın mesafeden hedef aldı. Siyonist rejim ordusunun açıklamasına göre geçen yıl Aksa Tufanı operasyonunun başladığı 7 Ekim'den bu yana 588'den fazla Siyonist asker öldürüldü, 3000'den fazlası da yaralandı. Yemen ordusu Kızıldeniz ve Adan Körfezi'nde düzenledikleri 37 İHA'nın katıldığı iki operasyonla Amerikan muhripleri ve gemilerini hedef aldığını diyordu. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Yahya Seri yaptığı açıklama ile Yemen ordusunun iki operasyonla Amerikan muhribi ve gemilerini hedef aldıklarını, bu operasyonun 37 İHA ile gerçekleştirildiğini duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ikinci operasyonda Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde çok sayıda Amerikan destroyerinin 37 İHA ile hedef alındığını belirtti. General Seri Amerikan gemisine ve Dost yerine yönelik operasyonların başarıyla sonuçlandığını, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin amacına ulaştığını belirtti. Yemen ordu sözcüsü ayrıca Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıların sona ermesini ve Gazze şeridinde Filistin halkına yönelik ablukanın kaldırılmasını, askeri operasyonlarına devam edeceğini vurguladı. Amerikan Başkanı pazar günü erken saatlerde Siyonist rejim Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Hamas'la mücadele bahanesiyle Gazze halkını öldürmekle bu rejimi savunma hakkına sahip olduğunu iddia etti. Biden, MSNBC'ye verdiği röportajda şöyle dedi. Bence Netanyahu, dünyayı Gazze'de yaptıklarına karşı çıkmaya zorlayan İsrail'i daha fazla zarar veriyor. Netanyahu'nun Gazze şeridinde sivil kayıpların önlenmesine daha fazla önem vermesi gerektiğini belirten Biden, Gazze'de 6 haftalık ateşkes ve büyük bir esir değişiminin başlamasını görmek istiyorum, dedi. Amerikan Başkanı Suudi Arabistan dahil olmak üzere pek çok Arap liderin Siyonist rejimle uzlaşmaya hazır olduğunu iddia ederek savaş sonrasında ne olacağına odaklanmalıyız, dedi. Biden, Siyonist rejimin Gazze şeridinin en güney noktasındaki Refah şehrine olası saldırısını üstü kapalı olarak kırmızı çizgisi olarak nitelendirerek bununla birlikte şöyle konuştu. İsrail'i terk etmeyeceğim ve İsrail'e askeri teçhizat sağlamayı bırakmayacağım. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nu yaptığı konuşmada Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi günümüzün nazileri olarak isimlerini modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir, dedi. Erdoğan, işgal rejiminin Gazze'deki cinayetlerine dikkat çekerek şöyle dedi. Bugüne kadar İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan saldırıları sonucunda 32 binden fazla Filistinli şehit oldu. Filistinlere soykırım politikası uygulanıyor. Camiler, üniversiteler, okullar ve sivil yerleşik yerleri harabeye döndü. Gıdalan masumların öldürüldüğü barbarlık var. İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşayanlar bir kez daha Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması, işgal rejimi başbakanı Benjamin Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçim çağrısıyla kalabalık bir protesto için sokağa çıktı. Tel Aviv'deki gösteriye binlerce kişi katıldı. Gösteriye polis sert müdahale etti. Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları sırasında alıkoyduğu esirlerin serbest bırakılması amacıyla gösteri düzenledi. Sırada bültenimizin son haberi var. Pakistan Ulusal Meclisi, Pakistan Senatosu ve 4 Eyalet Meclisi'nde yapılan oylamada Pakistan Halk Partisi ve Pakistan Müslüman Ligi Nawaz ortak adayı Asif Ali Zardari yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 20 İsven 1402 Hicri Kameri, 29 Şaban 1445 ve miladi 10 Mart 2024 Pazar. 39 yıl önce bugün Hicri Şems'e 20 İsvan 1363'te Müslüman fakih ve alim ve mücahid Ayetullah Hac Hüseyin Hademi vefat etti. Hicri Şems'e 1280'de İsvan'da dünyaya gelen Ayetullah Hac Hüseyin Hademi ilk eğitimini aldıktan sonra Kutsal Necef-i Şerif'e gitti ve burada önde gelen alimler Mirza-i Naini ve Seyyid Ebul Hasan İsvani'den dersler aldı. Ayetullah Hac Hüseyin Hademi 26 yaşında içtihat makamına ulaştı ve İsfahan'dan geri döndükten sonra fıkıh ve usul dersleri vermeye başladı. Despot Rıza Han'a karşı ateşli konuşmalar yapan Ayetullah Hademi petrolün millileştirmesi sırasında Ayetullah Kaşani ve Şehit Nevaz Safevi ile birlikte despot rejime karşı etkili mücadelelerini sürdürdü. Ayetullah Hademi rahmetli İmam Hümeyni'nin başlattığı hareketin başlamasından beri halkı saltanat düzenine karşı İslami hareketlere katılmasına teşvik ediyordu. İmamın hedeflerinin açığa çıkarılmasında etkili rolü vardı. Hademi Saadet Rehberi adlı kitabı kaleme aldı. ...34 yıl önce bugün Hicri Şems'e 20 İsvan 1368'de Pakistanlı çağdaş yazar Dr. Abdülhamid İrfani 80 yaşında vefat etti. İslami kültürün ihyasında ve Batı kültürünün saldırıları ile mücadele edilmesinde önemli katkıları olan İrfani, yine Pakistan'ın ünlü şair İkbal Lahuri'nin önde gelen öğrencisiydi. Doktor İrfani 40 ciltten fazla kitap telif ederken bunlardan bazıları da günümüzde yayınlanmıştır. Doktor İrfani Pakistan'ın kurulmasından önce 1945'te Hindistan hükümetince İngilizce öğretmeni olarak İran'a gönderildi ve Pakistan'ın bağımsızlığa kavuşmasından sonra Pakistan'ın Tahran'daki kültür ve basın ateşçisi olarak seçildi. ...42 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 29 Şaban 1403'te İslam dünyasının ilk müştehidi kadını Nusret Emin vefat etti. Hicri Şems'e 1265'te İran'ın İsfahan kentinde dünyaya gelen Emin, 14 yaşından itibaren Kur'an-ı Kerim ve Farsçayı öğrenmek için mektephaneye gitti ve işte bu dönem kadınlar için Kur'an-ı Kerim'in yüksek düzeyde okunması fırsatının bulunmadığı bir sürece denk geldi. Emin 40 yaşındayken Erbain Haşemiye kitabını yayınlaması üzerine Ayetullah Hayri Yezdi, Ayetullah Muhammed Kazım Yezdi ve Ayetullah A. Mirza Esterhabedi Şirazi tarafından içtihat makamına da nail oldu. ...1127 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 29 Şaban 318'de Müslüman fakih, müfessir ve muhaddis İbni Menzer vefat etti. Fıkıh ve hadisi kendi döneminin önde gelen alimlerinden öğrenen Münzer, ardından Mekke'ye gitti ve hadis ve diğer dini ilimleri öğrendikten sonra bütün ömrünü bu kutsal kente geçirdi. Mekke'de kitap yazmakla meşhur olan Münzer, El-Ecma kitabını da kaleme aldı. ...120 yıl önce bugün Hicri Kamer'e 29 Şaban 1325'te İran Anayasası'nda yapılan değişiklik Muhammed Ali Şah Kacar tarafından onaylandı. Muzaffereddin Şah döneminde İran'ın ilk anayasası olan anayasa olarak hazırlanan 51. fasıl ibedilikle hazırlanmış ve asıl amacına da ulaşamadı. Millet haklarından bahsedilmemiştir. Bu nedenle 107 maddelik anayasa değişikliği hazırlanıp mecliste kabul edilmiş. Muhammed Ali Şah da bunu 14 Mehr 1286'da imzalayarak resmiyete kazandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündeme ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
CHP İliç raporunu açıkladı. Murat Kurum'un ne ilgisi var dediği ÇED raporunun acı karnesi.
Karar.
Merkez Bankası'ndan bankalara dolar telefonu, döviz talebine dikkat edin.
Ve Milli Gazete.
İsrail Filistinlileri katliam etmeye devam ediyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Özçin Akgüç, 8 Mart tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde rant, yandaşa ihale, israf başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AKP'nin yönetim anlayışı, uygulaması, rant, ihale, israf sözcükleriyle özetlenebilir. Rant, genel tanımıyla emeğe dayanmayan, katma değer yaratmayan, bir anlamda havadan inme kazanç değer artışıdır. İktisat yazısında rant kavramı geniş bir anlam taşıyor. Ayrıca üretici rantı, tüketici rantı söylemleri vardır. Burada kastedilen toprak rantıdır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Arazi aynı konumda, aynı kalitede yeniden üretilemediğinden toprak sahipliği değer artışı sağlar. Kentler büyüdükçe, nüfus arttıkça kentin merkezi, ilk yerleşim yerleri rant yaratır. Toprak rantının oluşması olağan olaydır. Oluşan rantın değer artışının da vergilendirilmesi yoluyla topluma kazandırılması hakça olur. Toprak rantı idari kararlarla da oluşturulmaktadır. Eleştiri konusu etik olmayan idari kararlar rant oluşturulmasıdır. İdari kararla imara kapalı bir alanın imara açılması, bir alanının kamu yararı gerekçesiyle önce kamulaştırılıp ardından imara açılması, inşaat izinlerinde önce verilen yapılaşma oranının daha sonra yükseltilmesi, sınırlı kat müsaadesinin artırılması toprak rantı oluşturmanın örnekleridir. AK Parti yönetimi idari kararlarda, tercihlerde doğal olmayan toprak rantı yaratmaktadır. Kaygım İstanbul'da yeşil kalmış bölgelerin, askeri tesislerin şehir dışına çıkarılması sonrası zamanla imara açılmasıdır. İstanbul'da 4. Levent, İTÜ yerleşkesi arası ve paraleli Ayazağa gerçekten kupon değerlidir. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ısrarının bir nedeni de kupon arazi olabilir. Kamu kurumları, idareleri bir işi, hizmeti özel teşebbüsler, kişiler aracılığıyla gerçekleştirmede en uygun koşulları sağlayabilmek için başvurdukları bir yöntem usul ihaledir. İhalede hizmetin, gereksinimin en elverişli biçimde zamanında kamu yararına uygun maliyetle karşılanması amaçlanır. İhalenin rekabete açık, şartnamenin ve sözleşmenin nesnel ölçülerle hazırlanması, tekliflerin kamu yararı gözetilerek değerlendirilmesi gerekir. Ancak AK Parti döneminde ihale yöntemi gerek merkez gerek yerelde yandaş müteahhide siyasal yakınlarına kaynak aktarma düzeni olarak kullanılmaktadır. Oy hizmet takası, alınan oya göre hizmet söylemi yalnız siyasal etiğe değil kamu görevi ve vergileme gerekçesine de aykırıdır. Kamu hizmeti Erdoğan'ın iktidarın bir inayeti, ihsanı değil görevidir. Hizmetin bedeli de vatandaş tarafından vergi olarak ödenmektedir. Vergi kamu hizmetlerinden harcanmak üzere hükümetin, yerel yönetimlerin toplumdan yasalara uygun olarak topladığı paradır. Vergi haklı kılan, meşrulaştıran, kamu hizmetlerinin görülmesi için toplanması, harcanmasıdır. Vergi dairelerinde slogan da, ödenen vergi kamu hizmeti olarak geri döner. Vergi kamu hizmeti olarak geri dönmüyorsa, dönmeyecekse toplanan para devlet zoru ile alınan haraç olur. Gerçi AK Parti'nin yalnız oy vermeyene değil, oy verene de hizmet götürdüğü de kuşkuludur. Kamu kaynaklarının önemli bir bölümü gösteriş harcamalarına, algı yönetimine, yandaş desteğine ayrılmaktadır.
Şenol Kaluç 8 Mart tarihli Karar Gazetesi'nde Umut Var mı ki başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye kurallara uyanların cezalandırıldığı, uymayanların ise ödüllendirildiği garip bir ülke. Bu spor sahalarından iş hayatına, eğitimden sağlığa kadar hemen her alanda aşağı yukarı böyle. Hukukun sana göre, bana göre, ahlakın da yanar döner olduğu bir düzen kurmuş gidiyoruz. Eşiyle, kızıyla akşamları dizi izleyemeyen beyefendiler, sabah kuşağı ve akşam kuşağındaki gerçek hayatlardan kesitler sunan programlardaki ifşalardan habersizcesine konuşabiliyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Vergi aflarına bakın. Verginin bazıları için ceza gibi kullanıldığı ama genelde ödeyenlerin bu derece enayi yurduna konduğu kaç ülke var dünyada? Birilerine teşvik adı altında milyarlar bağışlanabilen birilerine de keyfi cezalar yazılabilen bir ülke. Adalet sisteminin durumu zaten ortada. Hababam çıkan aflarla ülkede suç ve ceza arasında sağlıklı bir ilişki kalmadı. Suçlulara sadece suç işlemek için doğru zamanı ve zemini belirlemek kaldı. Mafya hayatımızdan çıktı derken, haber saatleri, mafya haberleri ve Meksikavari çatışma görüntüleriyle dolup taşıyor. Sıradan vatandaş yolda yürürken, trafikte giderken korkar oldu. Diğer yandan da zengin olmanın bu denli kolaylaştığı ama fakirliğin, göreceli bir fakirlik ise sıradanlaştığı bir dönem hatırlamıyorum hayatımda. Milyonlarca insan ve aile devlet eliyle çalışan ve üretenlerin cebinden alınan vergilerle desteklenirken bu duruma itiraz etmesi gerekenlerin sesinin hiç çıkmaması ve derin bir tevekkül hali yaşamaları da oldukça ilginç. 2002-2014 arasını yaşamasak içine düştüğümüz durumu inanın yadırgamayacağım ama çıtayı yükseltip tekrar dip yapınca insan ister istemez kendi için daha önemlisi çocukları için üzülüyor. Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri yapacağızdan nerelere geldik? Darbe girişimi sonrası FETÖ'nün hemen her hücresine girilirken nedense bazıları kıyıda köşede kendi haline bırakıldı. Düşünsenize, dünyada futbola adalet getirsin diye getirilen VAR sistemi bizde adaletsizliği daha da katmerleştirdi. Paydaşlarının tümü futbolumuzu değersizleştirmek için el birliğiyle çalışıyor. Bu beş para etmeyen lig şifreli kanallarda yayımlandığı için futbolun içindeki baronlar da keyiflerince at koşturmaya devam ediyor. Dahası son yayın ihalesinde yaşananlar ve birbirlerine rakipmiş gibi görünenlerin tepkisizliği de bize sadece bir komedi izlettirildiğinin emaresi değil mi? Düşünsenize, daha iki gün önce aynı maç içinde VAR'daki ve sahadaki şiddet mağduru hakem olmayan penaltı pozisyonu için maçı 2 dakika durdurup penaltı ararken maçtaki tek ve penaltıya yakın pozisyonunu ise izlemeye bile değer görmeyip maçı devam ettirebildiler. Yarın eminim onlar da emekli olduktan sonra babaları, ağabeyleri gibi milyonların gözünün içine baka baka masummuş rolü yaparak günah çıkaracaklar. Bizde günah çıkarmanın cezası yok biliyorsunuz. Yanlışlıkla kaçırdıkları çocukları sırf yüzlerini gördüğü için kafasına sıkarak infaz ettiğini itiraf eden silahlı bir devlet görevlisi bu ülkede delilsizlikten beraat etti. Böyle bir ülkede hakemler vermesi gereken ya da vermemesi gereken penaltı için mi ceza alacak? Nasıl olsa ödül gibi üst üste aynı hataları tekrarlamak için aynı takımın maçına atanmaya devam edecek, atı alan da Üsküdar'a geçmiş olacak. sonrasında itiraf etse kaç yazar?
Tahran Radyosu.
İsmet Özçelik 8 Mart tarihli Aydınlık Gazetesi'nde Amerika'nın Gazze Yüzsüzlüğü başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İsrail'in Gazze saldırıları havadan karadan sürüyor. Dünya bakıyor, İsrail soykırım yapıyor. En son yardım almaya gelenleri vurdu. Ekmek ve yiyecek için toplanmışlardı. Büyük çoğunluğu çocuk ve kadın. Tam bir katliam yaptılar. Gazze'de görev yapan doktorlar çok zor koşullarda çalışıyorlar. En son yardım için toplananlara yapılan saldırı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
150 civarında ölü, 1000'den fazla yaralı. Bir doktorun anlattıkları şöyle. Son saldırıda bir yaralının bacağı kesilmesi gerekiyordu. Bacağı kesilmeden önce şunları söyledi. Yemin ederim 146 gündür ilk defa gittim. Beni oraya götüren, çocuklarımın hayvan yeminliği ve her şey yedikten sonra normal ekmek ve yemek istemesidir. Bu sözlere hangi vicdan sızlamaz? Bütün bu katliamların, hayvan yemiyle beslenen çocukların, anne sütü ememeyen bebeklerin, anestezi almadan yapılan ameliyatların sorumlusu kim? Amerika ve Başkanı Biden, Netanyahu'ya destek veren Avrupa ülkeleri, hepsi İsrail vahşetinin ortakları. Havadan yardım atma. Büyük bir olay gibi sunuluyor. Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa. Gazze'ye havadan yardım attılar. Miktarı 45 ton. Bir tırın 17 ton yardım taşıdığı düşünülürse 2,5 tır ediyor. Gazze'nin ihtiyacı ise günlük 700 tır. Şovdan başka bir şey değil. 7 Ekim'den bu yana öldürülenler sayısı 30 bini aştı. 10 binden fazla da enkaz altında kalan var. Başından beri söylüyoruz. İsrail konuşarak ikna olmaz. İsrail ancak güçten anlar. Filistinler gereğini yapıyor. Dünyada harekete geçmeli. Bölge ülkeleri bir araya gelmeli. İsrail'e karşı hızla askeri güç oluşturmalı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlere ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Hep birlikte dinleyelim.
Sibel Haksal isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Salih ve saliha nesillere her zamankinden daha çok muhtacız. Bu en mühim konuya topyekün devlet ve millet olarak seferber olmak zorundayız. Tertemiz bir nesil mutlaka yetiştirilmelidir. Ama nasıl ve kimlerle? Bilinmelidir ki yeni ve salih bir nesil hemen yetişmez. Ancak uzun bir zaman büyük bir gayret ve topyekün bir milletin azim ve iradesiyle gerçekleşebilir. Bir neslin iyi yetişmesi için ebeveynlerin ve bütün aile efradının en başta beslenme alışkanlıklarına çok dikkat etmeleri gerekir. Helal rızık bu işin püf noktasıdır. Haramdan, mekruvata şüpheli gıdalardan, şeytandan kaçar gibi kaçılmalıdır. Haramdan beslenen bireylerin yanlışa meyilli yetişmesi kaçınılmazdır. Eve giren para faizden mi, rüşvet ve benzeri haram paradan mı, yoksa helal ve alın teriyle kazanılan bir kazanç olup olmadığı çok iyi takip edilmelidir. Özellikle anneler eve giren para ve gıda konusunda çok hassas olmalı, beylerinin ve yetişkin çocuklarının kazançlarını mutlaka takip etmeli, haram ve şüpheli şeyleri eve sokmamalıdırlar. Anneler duyarlı ve saliha kadınlar olurlarsa, bu işin temelleri sağlam bir şekilde atılmış ve büyük bir mesafe alınmış olur.
Evet, dinleyicimiz çok güzel bir konuya işaret etmiş. İslam dini de bilindiği gibi aile ve çocuğun gelişmesini doğru, kaliteli, düzgün bir ailede çocuğun eğitim almasına çok önemli vurgu yapıyor. Aile çok önemli.
Yani o başta da dinleyicimiz söylediği evet. gibi yani. Bu beslenme öyle. Ruhsal ve fiziksel tabii ki. Olarak tabii ki. Onu etkileyecektir.
Çocuk ailede şekilleniyor yani. Şöyle bir ağacı düşünün, dallanıp budaklanıyor.
Aynen.
Yani temelden, kökünden. Dallanıp odaklanıyor. İlk başta nasıl bunu siz zamanında bunun bakımını yaparsanız gübresini, tabii. suyunu, her şeyini bu şekilde üstlenir, dikkat ederseniz büyüyünce de çok güçlü, kuvvetli, sağlam bir ağaçla karşı karşıya kalırız.
Tabii ki.
Bu benzetme hani şu şekilde çocuğu da biz eğer eğitecek, doğru bir şekilde eğitmek için bayağı bir meşakkat lazım ve anne babanın bu konuda uzman olmaları gerekiyor. O yüzden böyle bir benzetmeye ben şey yaptım. Gerçekten çok önemli. Ağaç yaşken eğilir diyor atalarımız.
Her açıdan yani beslenme,
her açıdan.
Eğitme, yetiştirme şekli.
Atalarımız da ağaç yaşken eğilir diyor. Neden?
Tabii ki.
Çünkü çocuklukta biz yani ne ekersen onu biçersin de diyorlar. Çocukluktan öneminde eğer bir çocuk için, terbiyesi için, geleceği için, bunun yetişmesi için gerekli oranda dikkat edilirse gelecekte artık çok büyük bir yükten kurtulmuş olacağız. Evet, bakalım bu konuda dinleyicimiz mektubunun devamında neler söylemiş.
Evet, buyurun.
Evet, aile eğitimi veya ailede çocuk eğitimi salih nesillerin yetiştirilmesinde de büyük bir faktör sayılır. Okul öncesi dönemde çocukların kişiliği çok büyük oranda şekilleniyor. Bu şekillenme oranı 0-6 yaş grubunda %85'ler düzeyindedir. Yani bu işin temeli ailedir. Çocuk ailede gördüğünü, duyduğunu, yapılan şeyi aynen alır ve uygular. Aile düzgün olur, kul hakkına dikkat edilir, helal ve harama mutlak bir riayet varsa çocuk da bundan payını, nasibini alır. Anne ve babasını aynen taklit eder. Hem beslenme anlamında hem eğitim anlamında bu böyledir. Ebeveyn, üsve-i hasane veya çağdaş ifadeyle iyi bir model olursa bir şeyi anlatmasına gerek olmadan iyi bir eğitim vermiş olur. Helalinden beslenmiş olur. İşin esası ailenin, özellikle de annenin saliha, bilgili ve duyarlı bir birey olmasında yatıyor. Aynı zamanda anne babanın, özellikle de annenin bilgi düzeyi iyi olmalıdır. Ev ortamı bir okul gibi olmalıdır. Çocuk gelişimi ve diğer önemli eğitim konularına kısmen de olsa vakıf olunmalıdır. Dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı teşekkür ediyor. Mektuplarının devamını bekliyoruz.
Umut Demir isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Aile eğitimi çocuğu şekillendirir. %85 çocuğun kişiliği okul öncesinde şekillenir. Aile büyükleri çocuğun geleceğini düşünüyorsa iyi rol model olmak zorundadır. Çocuk gördüğünü, duyduğunu alır. Ebeveyn düzgünse çocuklar düzgün yetişir genel olarak. Ev bir okul, okulda bir ev olmalıdır. Yani anne baba eğitimi öğrenmeli, öğretmen de anne baba sevgisiyle, şefkatiyle öğrencisine yaklaşmalıdır. Öğrencinin hem beynine, hem gönlüne ve hem de midesine dokunmalıyız. Sevgi, ilgi, bilgi, sabır ve iletişim eğitimde sihirli kavramlardır. İçini doldurmak lazım. Bir Çin atasözünde, "Üç gün okumayanın sözü dinlenmez" denilir. Okuma alışkanlığı en başta kazandırılmalıdır. Daha sonra günlük tutma alışkanlığı kazandırılmalıdır. Bu iki kazanım çocuk için muazzam bir gelecek sağlar.
Evet, az önce de aynı konuya değinmiştik. Dikkat ederseniz yine de ailenin önemine burada vurgu yapılıyor. Yani şimdi eğitime başlamadan önce çocuk ilk eğitimini bildiğiniz gibi ailesinde alıyor. Daha okula gitmeden, öğretmenle aşina olmadan, arkadaşlarla bir bağ kurmadan önce kendi ailesinde eğitimini alıyor, şekilleniyor.
Önceki mektupta da arkadaşımız değindiği gibi ev bir okul gibi olmalıdır.
Aynen, yani. Bu şekilde yani çocuk aileden aldığı düzgün eğitim, terbiye ile güzel bir şekilde yetişip daha ilerilere dönük adımlar atabiliyor. Bakalım dinleyicimiz mektubunun devamında neler söylemiş. Eğitimde en önemli faktör öğretmendir. En çok öğretmene yatırım yapılmalı. En başarılı kişiler öğretmenliğe yönlendirilmeli. En büyük paralar öğretmene verilmeli. Ve toplumun ihtiyacı kadar öğretmen mezun edilmelidir. Öğretmen sabır küpü ve bilgi hazinesi olmalıdır. Bunlardan belki daha önemlisi öğretmenin anne baba şefkatiyle öğretmenlik yapması, sevgi ve ilgi göstermesidir. Eğitimde en önemli esaslardan biri de çocuğun istidat ve kabiliyetlerine göre mesleklere yönlendirilmeleridir. Kişi sevdiği işi yapmalı, yaptığı işten zevk almalıdır. Gönüllülük esasıyla, ibadet aşkıyla işini icra etmelidir. Çoklu zeka kavramı eğitimde önemli bir ifadedir. Yüce Allah farklı yaratmıştır insanları. Yetenek ve kabiliyetleri keşfetmek en önemli işlerden birisidir. Evet, gerçekten de burada da yine anne babalara ve öğretmenlere
yetenek
çok
ve kabiliyetleri keşfetmek
önemli bir yük, yine de bir şey sorumluluklarında onların, çocuklarımızın istidatlarını en baştan çocukluk çağından keşfederek o yönde onları yönlendirmek gerçekten büyük bir başarı. Evet, dinleyicimize teşekkür ediyor. Kendilerine dua ve selamlar yolluyoruz. İsterseniz sıradaki diğer mektuplarımıza geçelim hep birlikte.
Sezen Cansız isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu ifadelere yer veriyor. Ölçülü olmanın, sözü ve kendini israf etmemenin bilincinde olanlar, sözlerinin neye yaradığını, nasıl bir sonuca neden olacağı bilinciyle yaşadıklarında saygın bir kişilik olurlar. Söz kalabalığı, israfı insanın bilinç dışı hareketi gibi görünse de kişinin tutumunu ortaya koyar. Her söz sahibine aittir. Çok konuşanların hem sözlerini hem de kendilerini tüketmenin bahtını yaşarlar. kendilerinin yaptıklarının karşılığını bulurlar. Sözler ağızdan çıkan birer oktur. Bu oklar hakikate uygun, sağlıklı ve yerinde ise güzelliklere neden olur. Hakikatin, adaletin ve güzelliğin sözcüsü olanların değeri hiçbir zaman yitmez. Hem hak hem de insanların katında karşılık bulur.
Evet, dinleyicimizin mektubu bayağı uzun. Müsaadenizle devamını ben okuyayım isterseniz.
Buyurun.
Kendini bilenler tartılı olurlar. Sözlerinin nereye varacağını bilirler. Ulu orta gereksiz yere söz israfında bulunmazlar. Boş olanların, sıradan olanların, düşünce bilinci taşımayanların laf kalabalığı günü zamanı gelince yapıp ettikleri önlerine çıkar. Kendini bilenler ne yapacaklarını bilirler. Sözlerinde ketum olurlar. Büyük iddialarda bulunan, büyük laflar edenler, kendini bilmeyenler günü gelince yapıp ettiklerini ya unuturlar ya da sahiplenmezler. Yanlışlarını ve tutarsızlıklarını savunmakta zorlanırlar. Bu tip kişiler adeta ruhları kaşarlanmış gibi geçmişlerine ve kendilerine sahip çıkamazlar. Toplumu geren, yanlışlıklara sürükleyen, gereksiz tartışmalarla kargaşaya neden olanlar, özellikle de siyasi adamları bulunumları oluşmasına neden olurlar. Kendilerini büyük adammış gibi gösterenlerin sözleri, kimi kesimlerce olumlu karşılansa da, oluşturdukları karmaşa ile gerginliklere neden olurlar. Sadece günü kurtarmış olurlar. Bir başka günü ise onların karanlık kuyusu olur.
Evet, güzel söz aklıma geldi. Söz
evet,
gümüşse sükût altındır.
Evet, atalarımızın değil bir yer.
Her zaman az ve öz konuşalım.
Tabii ki, yani her zaman çok bilen az konuşur diye de vurgu yapılmıştır. Biz de dinleyicimizin bu güzel ve anlamlı mektubundan dolayı kendisine teşekkür ediyor. Mektuplarının devamını bekliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsure.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.arab.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-21-22-16-27-53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098-21-22-01-36-82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Ayrıca Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda Arda Cengiz, Merve Güler ve Ceyda Ünal adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.arab.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Biz ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Bu
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan ayını karşılarken.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı karşılarken sizler için hazırladığımız özel programımızda birlikteyiz.
İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ey yüce Rabbim, gerçekten şu Ramazan ayını oruç tutma ve günahlardan dönme ve tevbe, mağfiret, rahmet ve cehennem ateşinden kurtuluş ve cennete kavuşma ayı olarak belirledin. Allahümme
Bismike ya Allah Subhaneke ya la ilahe illa Subhaneke subhanek El-Ghamur Khalisna minen
Değerli dostlar, Allah'ın ziyafet ayı bir kez daha geldi ve ilahi keremin genişliği kadar kocaman bir sofra kuruldu. Ev sahibi açık kucakla konuklarını karşılıyor. İlahi ziyafete ister günahkar, ister suçlu, ister mümin olsun tüm beşeriyet davetlidir. Bu ziyafetin ev sahibi tüm günahları bir damla pişmanlık, gözyaşı veya ihlasla yapılan bir tevbenin karşılığında silecek kadar cömert ve tevbeleri kabul eden Allahü Teala'dır.
Allah Resulü Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mübarek Ramazan ayı hakkında şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Gerçekten Allah'ın ayı tüm bereketi, merhameti ve mağfiretiyle size gelmiştir. Bu ay Allah katında en iyi aylardan biri, günleri en iyi günlerden ve geceleri de en iyi gecelerden ve saatleri de en iyi saatlerdendir. Bu ayda ilahi ziyafete davetlisiniz ve Allahu Teala'nın keramet ehli olan kullarından oldunuz. Bu ayda nefesleriniz tesbih kadar sevaplı, uykunuz ibadet hükmünde ve amelleriniz makbul ve dualarınız icabet edilir.
O zaman siz de ilahi geniş sofraya oturun ve Ramazan ayının sofrasındaki nimetlerden yararlanın. Bu ayda kalbinizi ilahi aşk ve sevgiyle parlatın ve ilahi sonsuz lütuf ve merhameti talep edin. Evet, Ramazan ayı cennet çiçekleriyle kokan ve ilahi nurla nurani olan ilahi aydır. O zaman kalk ve sen de ilahi hoş kokudan yararlan. Şimdi Yüce Allah senin gelmenin ve onunla barışmanı bekliyor.
Ya asime men istasana, ya rahime men istarhama. يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا معين من استعان يا مغيث من استغاث الغوث سبحانك يا لا إله إلا الغوث خلصنا
Şimdi Yüce Allah'ın ayı, Ramazan ayının ilahi mağfiret ve kerem kapıları açıldığı bir sırada, evlerden sahura kalkan ve oruç tutmak isteyen insanların ibadet fısıltılarının sesi yükseliyor. Şimdi herkes Ebu Hamza Semali duasını fısıldayarak Yüce Allah'a şöyle sesleniyor. Allah'ım, cezalandırarak beni edep eyleme. Kendi başıma bırakarak da tuzağına düçar etme. Ey Rabbim, nereden bir hayır umarım? Oysa senin katından başka kimseden hayır gelmez. Kurtuluşa nasıl erebilirim? Oysa ancak senin lütfunla kurtuluşa erişilir. Ne iyi amel sahibi senin yardım ve merhametinden ganidir. Ne de kötü işler yapıp sana karşı gelen ve senin hoşnutluğunu kazanmayan senin kudret ve tasallutundan çıkabilir.
Nice sözler vardır yürekleri inciten, nice hatalar vardır başkalarına eziyet eden, nice günahlar vardır insan kalbini karartarak ağırlaştıran. Bir yıl boyunca insanın omzunda ağırlık eden bu günahların ağırlığı insanı kulluk yolunda meşakkate sürükler. Ancak Ramazan meltemi esmeye başlayınca umutsuz gönüller umut nuruyla aydınlanır. Günahların ağırlığı oruç tutmak, tevbe etmek, Allah-u Teala'dan af dilemek ve kötülükleri telafi etmekle omuzlardan kaldırılarak yere bırakılır ve ilahi rahmet ve mağfiret yağmuru kalplerin karanlığını iman nuruyla aydınlatır. Mübarek Ramazan ayı gelince sanki fırsatlar da yoldan gelir, günahlardan geri dönme, tevbe etme ve değişme fırsatları.
Her insan maddi ve cismi boyutunun yanı sıra bir de manevi ve ruhi boyutu vardır. Ve mübarek Ramazan ayında oruç tutmak, manevi boyutu geliştirme ve takviye etme programı sayılır. Mübarek Ramazan ayı, haddini aşan taleplerde bulunan nefsi kontrol altına alma, Allah-u Teala ile irtibatı güçlendirme ve gelişme yolundaki engelleri bertaraf etme fırsatıdır. Mübarek Ramazan ayında haram ve şehvet temelli lezzetlerden kaçınmak, oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim tilaveti gibi iyi amellerde bulunmak ve dua etmek insanı takva, paklık ve kemal mertebelerine ulaştırır. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekûn.
Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.
Ya daimel fadli alel beriyye, ya basital yedeyni bil atiyye, ya sahibel mevâhibi seniyye, salli alâ Muhammedin ve âlihi.
Oruç ibadeti mübarek Ramazan ayında vacip amellerden biridir. Oruç tutan insan sabah ezanından akşam ezanına kadar yemekten ve içmekten kaçınır. Oruç tutmanın büyük sevabı ve mükafatı vardır. Bu amel aynı zamanda insanların amel defterinde yazılan günahların silinmesine vesile olur. Allah Resulü bu bağlamda şöyle buyurur. Oruç ibadeti onu sevdiği yemeklerden alıkoyan kimseye cennet yemeklerinden yedirmek ve cennet şaraplarından içirmek Allah'ın boynunadır.
Ancak oruç ibadetinin bu şekilde mükafatlandırılması için insan yemekten ve içmekten el çekmenin yanında bir de bedeninin dil, el, ayak, göz, kulak ve kısacası tüm organlara da oruçlu olması gerekir. Yani oruçlu insan diliyle gıybet etmemeli, iftira atmamalı, kötü söz söylememeli ve başka organları da her türlü günahtan ve haramdan uzak durmalıdır. Bu bağlamda İmam Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kalbin orucu dilin orucundan ve dilin orucu karnın orucundan daha iyi ve makbuldür.
Mübarek Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu aydır. Buna göre bu semavi kitap adeta Ramazan ayının cismine üflenen ruh gibidir ve bu ayın değer ve önemini birkaç kat arttırmıştır. Nitekim Bakara suresinin 185. ayetinde Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu aydır şeklinde buyurmuştur. Bu ayet Ramazan ayının önemi ve azameti Kur'an-ı Kerim'in bu şerefli ayda nazil olduğundan kaynaklandığını ve bu mübarek ayda en iyi amellerden biri de Kur'an-ı Kerim tilaveti olduğunu buyuruyor.
Ebu Besir İmam Cafer Sadık aleyhisselam'dan naklen o hazretin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Mübarek Ramazan ayı sadece Kur'an-ı Kerim'in değil, tüm semavi kitapların nazil olduğu aydır. Tevrat, Ramazan ayının 6. günü, İncil bu ayın 12. günü, Zebur da 18. günü ve Kur'an-ı Kerim de Kadir gecesinde nazil olmuştur.
İslami rivayetlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den naklen mübarek Ramazan ayında bir ayet okuma, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye eş değer olduğu ve oruç tutan insanlar için hatim sevabı yazıldığı anlatılmıştır. Mübarek Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim tilaveti oruç tutan insanın damarlarında manevi hayatın akışı anlamına gelir. Kuşkusuz sadece Kur'an-ı Kerim tilaveti değil, bu ayda her türlü iyi amelin mükafatı kat kat artar. Nitekim bu tür manevi mükafatlar ve uhrevi teşvikler oruç tutan insanları iyi amellerde birbirini sollamaya teşvik eder. Buna göre Ramazan ayı yücelmeye doğru kanat açma ayı sayılmaktadır.
İmam Seccad aleyhisselamın mübarek Ramazan günlerinde okuduğu dua ise şöyle. Ey yüce Rabbim! Gerçekten şu Ramazan ayını oruç tutma ve günahlardan dönme ve tevbe ve mağfiret ve rahmet ve cehennem ateşinden kurtuluş ve cennete kavuşma ayı olarak belirledin. Evet, Ramazan ayı tevbe ve istiğfar ve Allahu Teala'ya dönme ayıdır. Bu nurani ayda ilahi rahmet kapıları açılmışken ilahi kata dua etmek ve mağfiret talep etmekten gafil olmamalıyız. Eğer oruçlu insan bu faziletli ayda dua edemiyorsa bunu Allahu Teala'dan talep etmelidir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameni bu bağlamda şu tavsiyede bulunuyor. Bazen insanın dua edecek hali yoktur. Bu çok kötü bir işarettir. Eğer dua vakti, yalvarış ve yakarış vakti bu amelleri yerine getirecek halimiz olmadığını fark edecek olursak, bu hiç de iyi bir işaret değildir. Gerçi bunu düzeltmek mümkündür. İnsan yüce Allah'a yönelmek ve yalvarmakla dua etme halini yeniden kazanabilir.
Evet, dua etmek huşu ve kulluk işaretidir. Biz de mübarek Ramazan ayını İmam Seccad aleyhisselamın yüce Allah katına yaptığı şu güzel dua ile karşılıyoruz.
Ey yüce Rabbim, Muhammed'e ve hanedanına selam gönder ve bu ayın faziletini ve haramlarından kaçınmayı ve men ettiğin her şeyden uzak durmayı nasip eyle.
Değerli dinleyiciler, Ramazan ayı için hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleri ve ilgili hadisleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımıza değinmek istiyoruz.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Öğretmenler, insanları eğitmek ve bilimi yaymak suretiyle onları kemale doğru yönlendirir ve gelişmelerine vesile olur. Gerçekte insanlar her türlü gelişmelerini ve kemale ermelerini öğretmenlere borçludur. Gerçekte ilim ve bilim Yüce Allah'ın nimetlerindendir ki en başta enbiyalara ve evliyalara öğretmiş ve daha sonra tüm beşeriyete sunmuştur. Enbiyalar ve evliyalar da Yüce Allah'ın bu nimetlerine şükretmek amacıyla öğrendikleri ilim ve bilimi başkalarına öğretmiştir. Yüce Allah Cuma suresinin 2. ayetinde şöyle buyurur. Çünkü ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler.
İmam Ali Aleyhisselam çok güzel bir vecizesinde şöyle buyuruyor. Bana bir harf öğreten kimse beni kendi kölesi yapmıştır. Evet, bugün sohbetimizde öğretmen ve eğitimin önemiyle ilgili ayet ve hadislerden söz edeceğiz.
İslam kültüründe öğretmenlik önemli ve büyük bir görevdir. Çünkü öğretmenin çalışma alanı bütün bir toplumu, milleti hatta tüm dünyayı kapsar. Kur'an-ı Kerim Maide suresinin 32. ayetinde şöyle buyurur. Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Gerçi ayetin göreci anlamı maddi yaşam ve ölüm gibi görünür. Fakat bundan daha önemlisi manevi yaşam ve ölümdür. Bir insanı cahillikten kurtarmak ona hayat vermek gibidir. Bu yüzden bir insanı eğitmek ve hidayete erdirmek, tüm beşeriyete eğitmek ve hidayete erdirmekle eşittir. Ve yine bir insanı saptırmak, tüm beşeriyeti saptırmak gibidir. Rivayetlere göre bir gün adamın biri İmam Seccad aleyhisselama gelir ve babasının katilini şikayet ederek kısas talebinde bulunur. İmam Seccad aleyhisselam şöyle sorar. Acaba bu şahıs sana herhangi bir hizmette bulunmadı mı ki kısas yerine diyet ödesin? Adam şöyle dedi. Evet, birkaç gün benim öğretmenimdi ama bu kısastan vazgeçmeme sebep olamaz. İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyurdu. Sen ne dersin? Öğretmek ve irşad etmenin değeri onun kanından yani kısas edilmesinden çok fazladır. Bu sözleri duyan adam kısas talebinden vazgeçer.
Tahran Radyosu.
Beşeriyetin en büyük öğretmeni Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu özelliğiyle onur duyar ve şöyle buyururdu: "Ben öğretmek için gönderildim." İşte bu yüzden İslam dininde öğretmenlik maneviyatla bütünleşen bir ameldir ve din önderleri buna büyük saygı duymuştur. Öğretmenliğin mevkii o kadar yüksektir ki İmam Hasan Askeri aleyhisselam şöyle buyurur: "Kim bir cahili hidayete erdirir ve ona İslam'ı öğretirse, Yüce Allah katında biz Ehl-i Beyt'in yanında yer alır."
Yine İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den bir hadiste şöyle okumaktayız: "Size bağışlayanların en bağışlayanı kim olduğunu haber vereyim mi? Bağışlayanların en bağışlayanı Allah'tır. Ve ben Adem oğullarının en bağışlayanıyım. Benden sonra sizlerin arasında en bağışlayanı, bir ilim ve bir bilimi öğrenen ve onu yayarak başkalarına öğretendir. Böyle biri kıyamet gününde kendisi bir ümmet gibi mahşur olacaktır." Burada öğretmenin ümmete benzetilmesi, açıkça öğretmenlerin düşünceleri ve kişiliği toplumu eğitmeye paralel olarak beşeri toplum arasında yayıldığını gösterir. Öğretmen ne kadar daha fazla sayıda talebe bilim ve bilim öğretirse, o kadar manevi ve sosyal kişiliği toplumda yayılır ve bir ümmet kadar olur.
Öğretmenlik mevki yüce bir mevkidir. Öyle ki bu mevkiden daha üstün bir mevki yoktur. Öğretmenler peygamberlerin varisleri sayılır. Nitekim İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur: "Bilginler peygamberlerin varisidir." Öğretmen ve üstadın mevki o kadar değerlidir ki İslam peygamberi İmam Ali aleyhisselama şöyle buyurur: "Ey Ali, eğer biri senin aracılığın ve Allah'ın yardımı ile hidayet yolunu bulur ve Hakk'a doğru yönelirse, yığınla kırmızı tüylü devenin maliki olmandan daha hayırlıdır." Bilindiği üzere kırmızı tüylü deve o dönemde Arap dünyasında en değerli mal varlığı sayılırdı.
İmam Zeynul Abidin aleyhisselam da toplumun kesimlerinin haklarına işaret ederken öğretmenlerden toplumun üstün kesimi şeklinde söz ediyor ve izleyenlerine ve yakınlarına öğretmenlerin ve hocaların haklarına saygı göstermelerini tavsiye eder ve şöyle buyururdu: "Senin öğretmeninin hakkı ona saygı göstermen ve önünde eğilmendir. Her mecliste ona saygı göstermeli ve sözlerini iyi dinlemelisin."
İmam Ali aleyhisselam da toplumun tüm kesimlerinin öğretmene saygı duyması gerektiğine inanır ve Müslümanlara, bu değerli insanlara hangi mevkide olursa olsun kendi babaları gibi sevmelerine ve saymalarını tavsiye eder ve şöyle buyururdu: "Babanıza ve öğretmeninize saygı göstermek için onların önünde ayağa kalkın, hatta padişah olsanız bile."
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Muhterem dinleyiciler, programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından dinleyebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Erk başkanları Sistan ve Beluçistanlı sezdedelere acil yardım vurgusunda bulundu. İran'da İngiltere bağlantılı sanal kumar çetesi çökertildi. Ermeni yetkiyle görüşen Bakır, yabancı güçlerinin Kafkasya müdahalesi yıkıcı sonuçları olur dedi. Bakan Emir Abdullahyan, Katarlı mevkidaşıyla son bölgesel gelişmeleri ele aldı. Filistin halkının haklarının iadesine İran Barolar Birliği'nden destek geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sözde Uluslararası Gerçeği Araştırma Komitesi'nin raporuna tepki gösterdi. Hamas lideri, İslam dünyası liderlerine savaşı durdurma mesajı gönderdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca çift 0-98-21-22-01-36-82 veya çift 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.